bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Lal Masallar. Murat Hammungan. Metis Yayınları 5. baskı Eylül 97. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Özgür Aksoy. Kitabın arkasından küçük bir bölüm. Anlatsam inanmazlar oğul. Masal derler. Masala inanmazlar. Masalı yalnızca dinlerler. Sanki hakikati bilirmiş gibi. Sanki hakikatin sırrına ermiş gibi. Masala inanmayan gerçeğe inanır mı? Azer ile Yadigar. Gökyüzünde bir bulut parçası. Duru aydınlık. Masmavi gökyüzünde nereden bittiyse bir serseri bulut parçası. Tek başına dağ doruklarına kona göçe kendi kendine eğleşen. Bir zaman gözleri bu masmavi boşluğu ve boşlukta gezinen o bir yumak bulutu izliyor. Sonra bir kuş sürüsü beliriyor gökyüzünün atlasında. Kanatları birbirine değen, döne döne alçalan, kuzguni kanatlarıyla sanki halay tutan bir sürüye takılıyor gözleri. Alçalan kuşlarla birlikte dağ doruklarından aşağılara inerek ağaçları, koyu yeşillikleri taradı. Deniz eteklerindeki orman çizgisine dek ulaştı. Ansızın dağ ile denizin birleştiği o tansıklı çizgiyle buluşuverdi bakışları. Gözleri ormanın sessizliğine değdi. Denizin oradaki sesi duyulmuyordu. Oradaki deniz dilsizdi. Sanki orada sesi yoktu denizin. Bulunduğu yerin ufkundan bakıldığında gökyüzü, orman ve deniz, doğum, yaşam ve ölüm gibi alt alta sıralanmıştı sanki. Denizle ormanın göğüs göğüse geldiği o noktadan başlayacaktı serüvenine. İşte tam da o noktadan. Kendisine milat olacaktı orası. Bu tek kişilik masalın tek dinleyicisi olmak istiyordu. Ansızın kendisini, gözünü diktiği o noktada dağa tırmanırken gördü. Kendi kendini mi büyülemişti? Erken başlayan bir sanrı mıydı bu? Bir bellek oyunu mu? Daldığı düşüncelerin sonucunda olağan bir aldanma mıydı yoksa? Kırpıştırarak yok edemiyordu gözlerine yapışan gerçeği. Hayır, kendini görüyordu orada. O dağa tırmanırken bir başkasını görür gibi kendini görüyordu. Demek ki kendinden önce başlamıştı serüveni. Yanılmış olamazdı, oradaki kendisiydi. Denizin sesinin bile duyulamadığı o noktada kendini nasıl bu denli ayrıntılı bir biçimde seçebiliyor, görebiliyordu. Bir görme gücü müydü bu? Sanrılı bir görme gücü. Büyükçe bir deniz motorunun, denizde dönen pervanesinin çıkardığı pat pat sesleriyle daldığı düşten silkindi. O günü düşündü. Kendini dağa tırmanırken gördüğü günü. İşte şimdi oraya gidiyordu. Kendinden sonra gidiyordu. Düşlerini yaşamaya gidiyordu. Pervanenin köpürtüp ağarttığı dalgalar ardlarında giderek incelen upuzun bir beyaz çizgi bırakıyor, gözleri gerilere doğru uzanan bu çizgiyi izliyordu. Motorda onca insan arasında kendini bir yabancı gibi hissediyor, bir sürgün gibi. Kitaplardan edinilmiş bir yalnızlık değil onunki. Ama gene de kitaplardan edinilmiş yalnızlık sözcükleriyle açıklanıyor. Şu anda küçük bir incelik, yumuşak bir bakış, sevecen bir baş sallama, bir gülümseme her şeyi nasıl da çözebilir, gerginliğini giderebilir. Oysa herkes bilinçsiz bir mutluluk içinde, yapıntı bir mutluluk bu. Gülümseyişleri bile yüzlerine yapıştırılmış gibi, hak edilmemiş bir neşeyi yaşıyor bu insanlar ya da neşeye benzeyen o şeyi, o arsızlığı, o umarsızlığı. Kim bilir, belki bu da bir unutma biçimidir, bir bezginlik biçimi. Gerçekte ise mutlu, güler yüzlü bir insan görmekten alabildiğine ürküyorlar. bir deniz kıyısında, bir tatilde, o ara zamanda bile. Hoyrat, işlenmemiş bir kalabalık bu. Kalabalıklar üzerine düşünmekten, onların arasına hiçbir zaman katılamamıştı. Yanlışlarından sürekli nefret etmiş, bir aradalıklarını kıskanmıştı. Bu motorda, bu deniz kıyısında, bu kasabada, her yerde aynı kıyıcı, yağmalayıcı kalabalıkla yüz yüze geliyor. Onların içinde yaşayamıyor. Bunların arasında nasıl mutlu olunabilir, ne paylaşılabilir buralarla? Mutluluk yalnız edinilebilen bir şey değil ki. Yerli yabancı birçok gezgin doluşmuş motora. Her şeye bilinçsiz bir hayranlıkla bakan yabancılar. Gözlerinde ışıyan alıkça hayranlıklarıyla yerli halkın ulusal gururunu okşuyorlar. Sanki bulundukları her ülkede ancak hayran olarak var olabiliyorlar. Bir gezgin kimliğini ancak böyle alabildiğine şaşkın bir hayranlıkla ediniyorlar. Herkes rolüne, rolünün gerekliliğine göre bir imge geliştiriyor. Sonra da bunun sonsuz doğruluğuna inanarak kendini felç ediyordu. Her imge mutlaklığında insan bilincini, duyarlılığını, kimliğini felç edici bir şey vardı. Bu mutlaklık düşüncesi sürekli bir sorgulamanın dışına sürüyordu insanı. Ne var ki öteki türlü de bambaşka bir mutsuzluk kaynağı oluyordu. İlk çağdan bu yana bilmek biraz da lanetlenmek değil miydi? İnsanlığın sürekli didiklenen bu sorunlarını şu gezginlere bakarken düşünmesini tuhaf buldu. Her an her saniye düşünüyordu, yoruluyordu, hiç dinmiyordu düşünceleri, beyni hiç dinlenmiyordu. Bu kadar yalnız başına yorulmak, başkalarıyla iletişim kurmayı alabildiğine güçleştiriyordu. Az sonra kıyıda, iskelede duran motordan sahile döküldüler. Bu dün olmuştu. Onları karşılayan coşkulu bir kalabalık vardı sahilde. Bir Akdeniz kasabasının capcanlı, dolu dizgin, neşeli insanları. Satıcılar, çocuklar, pansiyoncular, yarılçıplak insanlar, uzanmış güneşlenenler, kuytuda gölgelenenler, bisikletliler, sürekli dondurma yiyenler, alışveriş edenler. Tam da o gün kasabayı terk edenler, tam da o gün kasabaya gelenler. Bu zamanlamanın içerdiği ayrılıklar, ölümler, yitirilmiş rastlantılar, birliktelikler, mutluluklar, yaşanabilecek en büyük aşklar, yaşanabilecekken atlanmış en büyük aşklar. Gürül gürül bir Akdeniz kasabası, daha ilk adımını atarken duyduğu o sızı ve bütün görkemiyle akşam. Böyle bir Akdeniz kasabasında akşam, koy, deniz, ışıklar, çizilebilecek bütün görüntüler. Böyle tansıklı bir gecenin denizi, dalgaları, ışıkları, ışıklı masaları, fenerli masalları, bir yerlerden yükselen sızılı akordeon sesleri, denizi tutuşturan ışıklı motorlar, kafeteryalar, dondurmacılar, sokaklarda oynayanlar, dans edenler, günün sıcağı üzerinde tüten insanlar. Varsa da, yoksa da Akdeniz. Bir mevsimlik aşklar, bir mevsimlik ayrılıklar, yaşanan her şeyde o serüven hızı. Sonra o durgun masa. Duru, düşünen bir yüzü var genç kızın. Ne ki düşündüğünü ele vermeyen bir yüz bu. Aklından geçenler yüzüne vurmuyor. Sıradan görünüşlü, dümdüz bir genç kız izlenimini bırakıyor bakanda. Aynı zamanda bir o kadar da tutkusuz bir yüz. Tutkusuzluğun, dingin, ölçülü saydamlığı yansıyor gözlerine. Doyumsuzluğun, hırçınlığın, mutsuzluğun çizgileri çizilmemiş yüzüne. Beklediğine güvenen bir yüz bu. O durgun masanın ikinci kişisi, erkek. Kızı sevdiğini söyleyen erkek. Uzun, kollanmış suskunluklardan sonra belki de ilk kez konuşuyorlar. Erkeğin sorusunda için için birikmiş bir öfke var. Peki ne yapacaksın yarın? Tepelere çıkacağız, şu çam ormanlarının tepesine. Hani dün uzun uzun seyrettiğim o ufuk çizgisini. Gene mi yıkıntılar, harabeler? Seviyorum oraları, tarihi, geçmişi. Nesini seviyorsun Allah aşkına? Otursana oturduğun yerde, denize gir, yüz, eğlen, keyfine bak. Herkes gibi olsana biraz. Ne anlıyorsun o eski kalıntılardan? Onlara insan eli değmiş bir zamanlar. Yaşamışlar, sevmişler ve sonra ölmüşler. Dokunmuşlar bütün o taşlara, o evlere. Onların eli değmiş, sonra zamanın eli. Düşünsene ne kadar büyüleyici bir şey bu. Ne var bunda o kadar büyülenecek? Dünya var olalı beri böyle oluyor bu. Bu kadar üstüne düşecek ne var bunda? Çok şey. Tüm bir yaşam, yaşamın özü. Gerçekten anlamıyorum seni. Bütün bunları yaşamını zorlaştırmak için yapıyorsun. İnan seni anlamakta çaresiz kalıyorum. Ben de anlamıyorum. Her şeyi anlayarak mı yaşıyoruz sanki, bilerek mi? Yaşadıklarımızda bilinç payının ne kadar olduğunu hiç düşündün mü? Anlamadan, düpedüz yaşadığımız ne çok şey var gündelik yaşantımızda, bir düşünsene. Seviyorum tarihi, bu bana yetiyor. Bir şeyi sevmek, ama gerçekten sevmek o kadar önemli ki. Sevgiyi sevmeyi niye böyle geçmişte arıyorsun? Her şeyi öylesine yitirdik ki, bir daha dönmemecesine. Belki de her şey geçmişte kaldı. Bir daha yaşanamayacak olan o şey. Biz işte onu yitirdik. Her şey boşlukta şimdi. Felsefe yapıyorsun sen. Hem de epey bulanık bir felsefe. Yalnızca kendinin sığabileceği bir dünya kuruyorsun kendine. Bir çeşit intihar duygusuyla sarılıyorsun geçmişe. Peki ne zaman döneceksin o dağların başından? Bu kez uzun kalacağım. Dağ köylerine çıkacağım. Eski göçerlerden son kalanlarla, dağılmış obalılarla konuşacağım. Bir çeşit araştırma olacak benimki. Onların yaşamlarını öğrenmek istiyorum. Nasıl yaşadıklarını, geleneklerini, göreneklerini, geçmişlerini. Peki kazancın ne olacak bundan? Bu serüvenden ne öğreneceksin? Burada bomboş oturmuş olmayacağım. Bu anlamsız kalabalık içinde gereksiz bir maraton yaşamak istemiyorum. Bir şey arıyorum ben, anlıyor musun? Bir şey. Bana kalırsa sen ne aradığını bilmiyorsun. Çok okumak yaramadı sana. Felsefe, iktisat, tarih, arkeoloji. İyice uçtun sen. Belki. Ama bu gene de bakılan noktaya göre değişen bir şey. Yine de benim bir şey aradığım kesin. Yaşantıma bir anlam koymak, bir şey yerleştirmek istiyorum. Şu dağın doruklarında ses veren bir uçurum varmış. İnsanlarla konuşan bir uçurum. Yılın belirli zamanlarında oraya giden insanlar duyarlarmış o uçurumun sesini. Gerçekten bunlara inanıyor olamazsın sen. Biliyorsun böyle birçok söylence vardır. Halk yüzyıllardır böyle binlerce öykü uydurmuş. Evet ama niye böylesini uydurmuş? Niye başka türlüsünü değil de böylesini? İşte o yitirdiğimiz şeyin masalı değil mi bu? Kara masalı. Senin deyiminle gerçekçi ya da gerçek değil de böyle. Bu nasıl bir gereksinimdir ki bin yıldır böyle bir özlemi üretiyor? Yalnızca bir yanılsama tarihi, bir yanılsama geleneğiyle açıklanabilir mi bu? Ben sana inanıp inanmadığını sormuştum. Benim sorunum inanmak ya da inanmamak değil. Seninle anlaşamadığımız nokta da bu ya zaten. Senle ben ayrı ayrı yerlerden bakıyoruz dünyaya. Benim inanıp inanmamam hiç önemli değil. Çünkü bu benim için bir inanç sorunu değil. Hem gündelik yaşantımızda nelere inandığımızı bir düşünsene. İnanç dediğin nedir ki hem? Konuşan bir uçuruma inanmak çoğu zaman birçok şeye inanmaktan çok daha az tehlikelidir, inan. Nasıl yani? Baksana çevrene, şu insanlara. Neleri var? Şu insanlar nelere inanıyorlar bir düşünsene. Yaşamlarını hangi inançları üzerine kuruyorlar, yönlendiriyorlar? Bir gözden geçirsene. Korkunç şeylerle yüz yüze geleceksin. Ne yani, herkese bu konuşan uçurumlara inanmalarını mı önereceksin? Niye anlamak istemiyorsun? Ben bir şey önermiyorum. Ben kendi yanılsamalarımı bile güçlükle koruyabiliyorum. Başkalarınınkine hangi güçle nasıl karışabilirim? Düşlerde yaşıyorsun sen. Gerçeklik duygunu yitirmişsin. Hayır. Düşlerde değil. Kıl payında yaşıyorum ben. Kendinin her türlü gerekçesini hazırlamışsın. Kendi dünyanın bütün terimlerini kurmuşsun. Kapılarını kapatmışsın. Kimseleri almıyorsun artık. Giderek seninle konuşabilmek olanaksız hale geliyor. Korkarım ki yakında yalnızca bir sayıklamaya döneceksin. Hayat diye bize yaşattıkları şey koskoca bir sayıklama değil mi zaten? Nihayet o çizgiye vardılar. O ufuk çizgisine. Denizin sesi vardı. Orada da vardı. Üstelik çizgi o denli keskin değildi. İnce de olsa bir kumsal şeridi kıyı boyunca uzayıp gidiyordu. Daha sonra ciple dağa tırmandılar. Birkaç araştırmacıydılar. Toprak yollar, dar patikalar, keskin virajlar, dağın yamaçları, eğimli tepeler, her şey şimdiden bir masaldı. İklim kendi masalını yazıyordu. Sonra çam ormanları, güneş saklayan orman. Erkek kasabada kalmıştı, belliydi bu. Bir masal çizgisi ayırmıştı onları. Böylesi çok daha iyiydi. Nasılsa her şey kendi çizgisinde gelişiyor, ayrışıyordu. Sonunda o görkemli harabelerin oraya vardılar. Birkaç büyük taş parçası. Kaç uygarlık öncesinin çeşitli kalıntıları. Fotoğraf çeken gezginler dağılmış dört bir yana. Çoğu yabancı bu gezginlerin. Neyin fotoğrafını çektiklerini ya da niçin çektiklerini kendileri de çok iyi bilmiyorlar. Ama onların da kendilerince gerekçeleri var kuşkusuz. Yaşamdaki gerekçelerden hiçbirini hiçbir zaman değiştirmemiş birçok insan gibi. Ya da çok gezmiş olmanın bilincini kanıtlamak istiyorlardır. Yaşadıklarına kendince tanıklıklar edinmek, yaşadıklarını, var olduklarını duymak istiyorlardır. Bir bölüğü de gerçekten bu tarihin, bu kalıntıların bilincindedir. Kimi okumalardan, kimi yaşamalardan sonra gelmişlerdir buraya. Buraya. Uzakta bir yörük çadırı. Çadırın dibinde yaşlı bir kadın akşama karşı durmuş, yayık yayıyor. Yaşını söylemeyen bir yüzü var. Yaşlı olduğunu duruşundan, akşama bakışından, yayıkla kendisi arasında kurduğu ilişkiden anlıyorsunuz. Kanıksadığımız anlamıyla hiçbir somutluk onu anlamaya yetmeyecektir kuşkusuz. Sonra kıza döndü. Niye merak ediyorsun konuşan uçurumu? Hiç, duydum merak ettim, görmek istedim. Bir meraka sebep mi teptin bunca yolu? İnanmadın değil mi? O uçuruma inanmadın, konuştuğuna, ses verdiğine. Kız umarsız, gene inanmak. Kırık bir gülümseme hiçbir şeyi açıklamaya yetmese de yüzünde seyirip duruyor. Haklısın. O uçurumun sesi kulakla duyulmaz. Yürekle duyulur. Nasıl ki gözler sade bir kez görür, ondan gayrı hep yürek görürse, işte o misal sade yürek duyar. Aslında her uçurum konuşur kızım, her uçurum. Akşamın ıslığı kesiyor sözlerini, gün batımı. Az sonra her şey gecenin ellerine teslim edilecek. Esrik, sayrılı gözleri bir süre daha yokluyor kızın yüzünü. Yüreğinle duyabilir misin sen? O uçurumu işitebilirim sanıyorum. İşitmek için çaba harcayacağım. Kim bilir, belki de unuttuğum bir şeyi hatırlarım. Çoktandır unuttuğum bir şeyi. Doğru dersin. Her yürek ses veren bir uçurumdur zaten. Belki kendi yüreğine dayanır kulağın. Duyarsan eğer, sahiden duyarsan, bundan sonra daha iyi olursun. Kendi hayatına ermiş olursun. Lakin herkes kendi uçurumunu yüreğinde taşır kızım. Boşuna gelmişsin sen dağ doruklarına. Bana bakma sen. Ben bir tek çadırla karşı koymaktayım devranın töresine. Yörük sancağını bir başıma omuzlamışım, dikilir dururum şu dağın başında. Yüreğimin sarplığından değildir bu, itirecek hiçbir şeyimin kalmadığındandır. O uçurumun bir hikayesi vardır değil mi? Buralarda her kayanın, her taşın, her kuşun bir hikayesi vardır. Eskiden insanlar rivayetler içinde yaşarlardı. Şimdi de öyle yaşıyorlar, yalnız başka rivayetler buldular kendilerine. En iyisi o uçurumun başına gitsen. Belki kendisi anlatır sana hikayesini. Hem de katıksız olarak, yalan dolan katmadan. Rivayetlerin bulutundan ırak tuttuğu masalının özüyle, has mayasıyla anlatır. Ne olur götürün beni oraya. Belki de gerçekten unuttuğum bir şeyi hatırlarım. Uçurumun kıyısındaydılar şimdi. Gökyüzünde alıcı kuşlar. Tarih bir gidip bir geliyor. Kız dayıyor kulağını uçurumun yüreğine. İlkin bir uğultu. Sonra da ardından çığlık gibi sesler yükseliyor uçurumun dibinden. Azer! Azer! Azer! Yadigar! Yadigar! Yadigar! Dilimin kilidini çözen Azer, yüreğime kilit vurur. Sazımın dilini çözen yadigar, yüreğimi dilsiz eder. Kız orada, o ufuk çizgisinde, denizle dağın göğüs göğüse geldiği ve denizin sesinin olmadığını düşündüğü o noktada, kendini dağa tırmanırken görüyor. Bir ikinci kişiyi görür gibi, açık seçik tüm ayrıntılarıyla dağa tırmanıyor.